Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Ya Rabbi bizi ziyadeleştir, artır, bizi çoğalt. Ne yönüyle? İlim yönüyle çoğalt. Rabbi yessir, ya Rabbi kolaylaştır. Ve la tuassir, ya Rabbi zorlaştırma, zorluk nasip etme. Rabbi temmim, ya Rabbi tamamlatmayı nasip eyle. Bil hayır, hayır ile. Sübhaneke la ilme lena, ya Rabbi sen sübhansın, bizim ilmimiz yok. İlla me allemtena, illa ki senin bize talim ettirdiğin, öğrettiğin var. İnneke entel alimül hakim, sen şüphesiz alimsin, hakimsin. Rabbi şrahli sadri, ya Rabbi göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi kolaylaştır. Vehlül ukleten lisani, dilimdeki problemi, bağı çöz ki yefkahu kavli, sözümü anlasınlar. Evet. 32. sure secde 414 sayfasında cüz olarak da 21. Yani ortayı geçtik. Sonlara doğru gidiyoruz. Secde suresi bu yan tarafta da gözüküyor. 15. ayette olan secde ayeti var. Bundan ötürü ismini almış. 14 yerde secde suresi var ama özellikle bu sureye ismini vermiş. Yani secde suresiyle anılan bu olmuş. Biliyorsunuz bazı isimleri Peygamber Efendimiz vermiş surelere. Bazıları akılda kalsın diye sahabe efendilerimizin isimlendirmeleri. Niçin diğerlerinde değil de özellikle bunu bilmiyorum. Bu şekilde sabah namazlarını Peygamber Efendimiz özellikle cuma günleri bu sureyi okurmuş. Bir de ilginç bir anekdot var benim aklımda bu sureyle ilgili. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'e ezberinin yeterli olmamasıyla ilgili bir serzenişle gelmiş. Peygamber Efendimiz'e 4 rekatlık bir namaz tavsiye etmiş. Birinci rekatında Yasin, ikincisinde Tebarike suresi, üçüncüsünde Duhan suresi, dördüncüsünde de Secde suresini okumasını tavsiye etmiş. Bunu bir süre yaptığında faydasını görürsün demiş. Hakikaten de şeyi açılmış. Hazreti Ali'nin o hıfz yeteneği açılmış. Bize garip, yani bizim zaten 4 tane sureyi ezberlediğimizde bayağı bir yol kat etmişizdir demektir ama demek ki seviyemiz ne kadar düşük şey yapın. Yani hafızam yok, ezberleyemiyorum diyen tamam diyor, yani bunları oku tamam diyor. Demek ki 4 tanesi hafızasındaymış. Secde suresi de benim için o anlamda aklımda kalan bir sureydi, paylaşayım dedim. Birinci sure. Birinci ayet affedersiniz. Elif, la, mim ile başlıyor. Biliyorsunuz bu daha evvel gelmişti. Harfi mukatta denilen ifadeler bunlar. Kesik harfler anlamına geliyor. Sırrani harfler. Kur'an'daki harflerden 14 tanesi kullanılıyor bu şeylerde. İfadelerde sırrani derken şu anlaşılmasın, kesinlikle anlamı insan tarafından bilinemez değil. Bazı meallerde öyle yazılıyor. Eğer öyle olsaydı Rabbim Kur'an-ı Kerim'e koymaz. Bize hitap edilen Kur'an-ı Kerim'e koymazdı. Var. Bir şekilde bulunur. Anlamını bilenler var. Açıklayanlar, izah edenler var. Tefekkür ettiğinde şey yapanlar var. Sırrani boyutlarına vakıf olmayanlar da, yeni bir kitap aldım, tam bitirmedim ama İncelemişler. Elif, lam, mimle başlayan surelerin özellikleri ne? Mekki mi, medeni sureler mi? Ne anlatılıyor falan, bir genelleme olmuş. Onunla bile bir şeyler açılabilecek bir şey. Ama bu elif, lam, mim Bakara'da da var biliyorsunuz. Ali İmran'da da var. Elif Allah'ı temsil ediyor. Bu kitaplarda yazıyor, yani çok sırrani bilgiler değil. Bediüzzaman bunu kendi şeylerine yazmış. Lam, melekleri ya da sünnetullahı ifade ediyor. Mim de müminleri. Yani birçok anlamı olabilir de ifadelerinden birisi bu. Yani bu kitap Allah tarafından melekleri aracılığıyla, özellikle Cebrail kastediliyor, Cebrail aleyhisselam kastediyor, müminlere bir indirilmedir. Zaten bu şeyinde de görüyorsunuz diğer ayette de zaten indirilmesi tenzil olduğu zaten ifade ediliyor. Buradaki ortadaki harf lam aynı zamanda vesileyi ifade ediyor. Yani Allah Teala zatıyla da iş görür biliyorsunuz. Sistemle de işler yürür. Fail yine Allah'tır ama gerek Esbaül Hüsna'ların tecellisi ile gerek meleklerin iş görmesiyle, bu biliyorsunuz Kadir suresinde bahsediliyor, ya da sünnetullah yani formüllerle, yasalarla da bu iş görür. Demek ki bu tür bununla başlayan surelerde bunun bir izahı var. Yani Allah-u Teala'nın hem bu indirilmesi, hem zatı, hem de müminler, bu sistem genel olarak anlatılmaktadır. Zaten ikinci ayette de devam ediyor. Tenzilül kitabi la raybe fihi. Tenzilül kitap, bu Arapça bilenler için söylüyorum, bu kitabın indirilişi demek. Burada bir isim tamlaması var. Bu kitabın indirilişi la raybe fihi. Bu da onun sıfatı, içinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi. Cümle bitmedi. Neymiş? Min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbindedir. Yani Kayhan Bey, Dursun Bey, Mehmet Bey, bir müpteda haber cümlesi. Yani haber veriliyor. İçindeki ayetlerde şüphe olmayan bu kitabın tenzili, yani indirilişi, alemlerin Rabbindendir. Burada çok dikkat çekiyor. Nelere dikkat çekiliyor burada? Bir kere diyor ki, bu bir indirilmedir diyor. Yani sizin önünüzdeki herhangi bir kitap gibi yazma değildir. Yani yatay boyutta bir algılama değildir, dikey boyutta bir algılamadır. Dikey boyutta algılama ne demek? Çok yüksek alemlerdeki idrak düzeylerinde aslı olan kitabın sizin anlayışınıza indirgenmesi demektir. Bir ayet vardı bugün. Bu kitap diyor hem senden öncekileri kitabı, senden öncekilerin kitabını hem de kitabı açıklar diyor. Bak çok ilginç. Hem senden öncekilerin kitaplarını hem de kitabı açıklar diyor. Zaten kitap hangi kitabı açıklayacak? Yani aslı levh-i mahfuzda olan kitabı açıklıyor. Biliyorsunuz levh-i mahfuz denilen bir alem var. O alemde bu kitabın aslı orada. Orası formüllerin en konsantre halde olduğu yer. Yani kainatın işletim sisteminin ana öğesi, en konsantre yeri. Buradan işler yayılıyor. İlimler oradan yayılıyor. Kitabın aslı da orada. Yani diyor ki alimler, Kur'an önce levh-i mahfuza indirildi. Oradan da peyderpey dünya semasına indirildi. Dolayısıyla Allah tenzil derken bunu kastediyor. Yani herhangi bir kitap gibi algılamayın. Hani meallerde şuna dikkat edin diyorum. Tek bir anlam yok. Kızıyorum. Bir diyor ki mesela şurada bu kastedilmiştir diyor. Öbür ki olur mu canım burada şu kastedilmiştir diyor. Tek bir şeyin kastedilmiş olmasına indirgemek bu Kur'an'ı sınırlandırmak, daraltmak olur. O da var, o da var. Yedi kattan, yedi idrak düzeyinden algılanması var. Enfusiye idrakı var. Afakiye idrakı var. Bir de her ilimde ayrı izahı var. Siz burada bir şey alıyorsunuz. Bunun biyoloji ilminde açıklaması var. Astroloji ilminde açıklaması var. Fizikte ayrı, matematikte ayrı, kuyumculukta ayrı, tıpta ayrı bunun bir izahı var. Bir de böyle yayın. Artı Kur'an okuyan diyor Peygamber Efendimiz Allah'la konuşuyor gibidir diyor. İhtiyacı olan, herhangi bir problemi olan, ciddi söylüyorum bunu yapın, Kur'an'da herhangi bir ayete bakın. Sizin herhangi bir iş yerinizde, ailenizle ilgili olan problem Kur'an'da ne arasın? Var. Siz onu o niyetle okuduğunuzda size ipuçları gösterecek, yardımcı olacak tarafta var. Böyle bir düşünsenize Kur'an-ı Kerim'e. Nasıl bir mucize olduğunu, nasıl daraltılmaması gereken, sadece şu anlam vardır denmemesi gereken bir Kur'an olduğunu. aslında nasıl bizim elimizden düşürmememiz gereken bir kitap olduğunu. Sadece pazar günleri burada değil de yaşantımızın her şeyinde bir bakmamız gereken kitap olduğu anlaşılır. Çünkü yazarı sonunda dediği gibi alemlerin Rabbi olan Allah. Alemlerin Rabbi olan Allah. Sadece bizim algı düzeyimizdeki alem değil, alemlerin Rabbi olan Allah. Fatiha suresinde hani alemlerin Rabbini biraz açıklamaya çalışmıştık o bakımda. Yani dikkat edin diyor. Ortalarda ne diyor? İçindeki ayetlerde şüphe olmaya. Sakın diyor şüpheye götürmesin sizi. Çelişki yok diyor. İvaca yok diyor. Bakın bugün bir ayet şey yaptım. Çelişki ivaca ile ilgili. Hala Kur'an'ı diyor tedebbür etmeye çalışmıyorlar mı? Birazdan ileride geçecek. Allah müdebbir diyor, tebdir eder. Yani dübür kelimesinden geliyor. Dübür arka demek. Bir işin arkasını da düşünerek iş görmeye tedebbür deniyor. Buradaki anlamıyla insana göre de etraflıca önüyle arkasıyla düşünmüyorlar mı? Ayetin peşine düşmüyorlar mı? Hayatlarında gündemlerini almıyorlar mı? Baktıkları her olayda o ayeti anlamaya, yaşamaya, görmeye çalışmıyorlar mı anlamında bir şey? Tedebbür etmek. Değil mi? İki kelime vardı. Tederrüs etmek ve tedebbür etmek. Tedebbür etmezler mi diyor. Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Çelişki yok. Demek ki Allah tarafından. Bunu niye açıklıyorum? Hani tekrar tekrar söyledim bunu değişik zamanlarda. Kur'an'da ne vardı o kelimenin ismi? Bir ayet, hani nesih vardır. Yani bir ayet var ama hükmü yoktur gibi saçma sapan ifadeler var. İşte Allah-u Teala diyor ki eğer diyor bir çelişki bulsalardı diyor ondan Allah tarafından indirilmiş olmazdı diyor. Allah tarafından başkası tarafından yazıldığını mı düşünüyorsunuz yoksa bunun diyor. Demek ki biz yeterince bunun bu secde suresindekine göre alemlerin Rabbi tarafından indirildiğine tam olarak iman etmiyoruz. Ya da buradaki tedebbür etmiyormuşsunuzdaki ayete göre onun başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda çelişki bulurlardı. Eğer sizin kafanızda ya da insanların kafasında çelişki ya aslında böyle değildir şurada şunu diyor ama bak burada da bunun gibi bir şey diyorsa siz yeterince bunun Allah tarafından indirildiğine iman etmemişsinizdir anlamı da var. Bunu her zaman unutmayalım. Yani bu bir satır. Bunu çok hızlı da geçebilirdik. Elif, lam, mim. İçinde ayetlerde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Tamam zaten biliyoruz geç. Ama derinlerine indiğinizde Allah-u Teala bu kitabı çok ciddi yüceltiyor ve aslında bize de ikaz ediyor. Yani biraz dikkatli okuyun anlamında da bir ifade var. Devam. Yoksa ona bu uydurma mı diyorlar? Em yekulüne ne orada kelime? İftira. Yoksa bu iftira mı diyorlar? Bakayım başka bir meale bakayım. Yine uydurma diyorlar. Yani iftira mı diyorlar? İftira ne demek? Birisine aslı olmayan bir suçu isnat etmek. Yani uydurmak aslında. Yani o anlamda bir uydurma diyorlar. Hayır, o Rabbinden haktır. Bel huvel hakku min rabbike. O senin Rabbinden haktır. Şimdi bakın yukarıda alemlerin Rabbi diyor. Burada da rabbike, senin Rabbin diyor. Yani burada hitap Peygamber Efendimiz'e. Yani sen olayları biraz daha biliyorsun. Diğer insanlara göre daha yüksek bir idrak biliyorsun, daha anlayışla biliyorsun. Hani alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıma da insanlara göre en üstünü olan Peygamber Efendimiz. Yani senin Rabbinden bir hak bu. Evet. Buna uydurma diyorlar diyor. kendilerine senden önce bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için. Umulur ki onlar hidayeti kabul ederler. Burada iki konu var. Birincisi, Allah-u Teala başka şeylerde diyor ki, biz hiçbir kavmi yok etmedik ki diyor, kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olsun. 124 bin peygamber geldiği söyleniyor. 40 küsürü Kur'an'da anlatılıyor bunun. Bir şekilde her kavime bir uyarıcı gelmiş. Buna peygamber diyebiliriz, Resul diyebiliriz, Nebi diyebiliriz. Uyarıcı gelmiş. Belirli bir dönemlerde de bir fetret dönemi denilen bir boşluk olduğu söyleniyor. Mesela Peygamber Efendimiz'den önce, yani Hazreti İsa vardı biliyorsunuz. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz arasında 500 küsur senelik bir şey var. Ara var. 600 diyebiliriz ona. 600 senelik bir aralık var. Burada bazı uyarıcıların da geldiği söyleniyor bazı kitaplarda ama büyük bir çoğunluk bir fetret döneminin olduğu şey diyor. Hikmetleri var. Şimdi demişler ki oradaki o bölgedeki kavim, ya bize bir uyarıcı gelse de biz ona uysak. Kur'an'ın değişik yerlerinde yazıyor. Diyor ki böyle demelerine rağmen diyor, apaçık delillerin olmasına da rağmen diyor, yine iman etmediler. Bir hacda bir hikaye anlatıldı. Çok etkiledi beni. İnsanlığın düşünce sisteminin yanlışlığının nerelere gittiğini göstermek açısından güzel. Peygamber Efendimiz peygamberliği ilan ediyor. Birçok insan Müslüman oluyor. Ve Peygamber Efendimiz son dönemlerine doğru ya da vefatından sonra yalancı peygamberler de çıkıyor. Şimdi onların üzerine İslam orduları gönderiliyor. Özellikle Hazreti Ebu Bekir zamanında uğraşılıyor. Birilerine diyorlar, ya siz önceden Peygamber Efendimiz'e inanıyordunuz. Vefatından sonra buna inandınız. Yani bunun yalancı olduğunu bilmiyor musunuz? Diyor ki, vallahi diyorlar, biz hak olan peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu biliyoruz. Ama diyorlar, bu yalancı peygamber, yalancı demiyorlar da peygamber, bizim kavmimizden olduğu için diyorlar. Bizim aşiretimizden olduğu için yani. O yüzden biz ona inanmak boyutunda kendimize daha yakın hissediyoruz diyorlar. Yani anlıyor musunuz insanlığın nasıl bir sapıklığa sapkınlığa gidebileceğini? Bunu Yahudiler de yapmış. Kur'an ifadesi diyor ki kendi evlatları gibi, öz evlatları gibi tanırlar diyor. Ama niye kendi Beni İsrail'den gelmemiş? Yani bütün peygamberler onlara göre Beni İsrail kavminden gelecek. Hazreti İsa'yı da o yüzden reddetmişler. Yani kendilerinden ait olmadığı için. Yani bizden gelmesi gerekiyor diyor. İşaretler çok net. Eskiden işaretlere çok önem verilirmiş. Biraz günümüzde azalmış. Mesela o kuyruklu yıldızın çıkması. Kuyruklu yıldız çıkacağını haber almışlar. Bu Hazreti Meryem filmini izleyen var mı bilmiyorum. Değişik yerlerden alimler bu Hicaz bölgesine geliyorlar. Buradan çıkması gerek diyorlar. Aynı şey Hazreti İsa döneminde de olmuş. Birçok işaretler olmuş ama yine de iman etmemişler. İşte kendilerine senden önce bir uyarıcı gelmemiş bir kavim bu oluyorlar. İstiyorlar, uyarıcı gelmesini istiyorlar, geliyor. İşte Peygamber Efendimiz geliyorlar. Allah-u Teala diyor ki, لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Umulur ki onlar hidayete ulaşırlar ya da hidayeti kabul ederler. Bu Fatiha suresinde hani hidayeti açıklamıştık, neydi? Zaten fıtratlarında olan bir, Allah'ın yardımları var, değerlendirmeleri var, işaretleri var, yönlendirmeleri var. Bunu da doğru algılayarak adım atmak anlamına geliyor. Yani umulur ki hidayete edilirler, erdirirler. Başka mealdene geçiyor bakayım. Umulur ki böylece doğru yolu bulurlar demişler. Bu biraz daha güzel ifade. Umulur ki hidayete ulaşırlar dendiğinde sanki Allah bunu, Allah isterse onları ulaştırır, isterse ulaştırmaz ya da Allah onları ulaştırmayabilir anlamı da gelebilir burada. Hayır. Allah-u Teala adım atan bir kula samimi ise elbette bunu hidayetiyle cevap verecektir. Yani bu çok açıkladık, tekrar tekrar açıklıyorum ama açıklanması açısından bu ifadeye dikkat edin. Umulur ki onlar yani bu işaretleri algılayıp hidayete adım atarlar, doğruya adım atarlar. Şimdi şey ayetler başlıyor artık. Macera ayetleri, kozmik ayetler başlıyor burada. Dördüncü ayet.
Allahu lezi halakas semavat vel arda ve ma beynehuma. Allah o kimse mi, o kimsedir ki halaka yarattı, halk biliyorsunuz. Semavatı ve yeri ve beynehuma arasındakileri yarattı. Ne zaman, nasıl yaratmış? Fi siddeti eyyamin. Sitte Arapçada 6 demek. Eyyam gün demek, günler demek. Yani Allah 6 gün içinde, 6 günde yaratmış. Neyi? Yerleri, yeri, gökleri ve bunların arasındaki olan şeyleri 6 günde yaratmış. Şimdi bu Yahudiler de bunu ifade ediyor. Yalnız onların biliyorsunuz sapkınlıkları meşhur. Onlara yakışan bir ifadeyle ne diyorlar? Allah 6 günde yaratmıştır. E haftanın 7 günü var. E bir günü de istirahate çekilmiştir. Haşa. E Allah'ı gökten indirip de peygamberleriyle güreştirip üstüne üstlük bir de peygamberi galip getirenin böyle bir şey demesi normal yani. İşte sapkınlığın sonu yok. Yani bir yoldan kaydıktan sonra her türlü şey olabiliyor. Burada 6 gün ifadesi şöyle, birkaç anlamı var bunun. Birincisi astronomik, kozmik bir ifadesi var. Biliyorsunuz bu teori %100 doğru değil, yani hakla örtüşmüyor. Ama bir şeyleri anlatmada en doğru teori olarak kabul ediliyor günümüzde. Big Bang teorisi, yani büyük patlama teorisi. Her şey, şu an kainatta olan bütün kütle ve enerji tek bir noktada saklıydı, gizliydi, sıkıştırılmıştı. Bunu anlamanız için hani küçük bir şey, ama bir şey açıklamıştık, hatırlıyor musunuz? Hani Allahu Ekber'e bağlamıştık. Biz daha evvel bilmiyorduk. Biz yiyoruz, içiyoruz, mesela elimizde bir kaşık var. Ama bunu Einstein'dan sonra öğrendik ki onun birkaç atomundaki enerji, gizli olan enerji bir şehri yok etmeye yetiyor. Japonya'da, Hiroşima'da olduğu gibi. Yani bakın şu kitabın bir sayfasında elektronlar var, atomlar var, çekirdekler var. Bu çekirdeğin içerisinde bağlar var. Yörünge olarak elektronların içinde de bağlar. Hiç olduğu yerde duruyor, hiçbir şey yapmıyor. Ama bunun içerisindeki potansiyel kuvvet bir şey, yani doğru şekilde ortaya çıktığı zaman enerji yok edebiliyor bir şehri. Yani bu masadakileri düşünün, halıdakini düşünün, odadakileri düşünün, bu binadakileri düşünün, mahalle, şehir, kainatı düşünün. Ne kadar büyük bir enerji var. Ve bütün bu enerji ilk başta tek bir noktada gizli. Hani diyor Yasin suresinde, ve izâ erada şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Biz bir şeye ol dedik, o da olmaya başladı anlamında. Fiili muzari var orada. Oldu, oluyor, olacak anlamında bir ifade var. Bunların hepsi o kün emrinde gizli. İşte dediğim gibi, yani mutlak doğruyu açıklayamayabilir. Nihayet insanların ürettiği bir tasarım, bir modelleme, ama bu şekilde. Ve bu nokta patlamaya başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Yani sahip olduğu enerjiyi düşünün. İlk saniyelerle ifade edilebilecek bir şeyde kainat oluşmaya başlıyor. İşte bunun sürecini 6 gün olarak düşünün. Ama bizim şu anki yaşantımızdaki 6 gün değil. Yani o zaman dilimi içerisindeki 6 günü, bunun o oluşma evrelerini 6 gün olarak şey yapıyor. Şu an hala kainat genişlemeye devam ediyor. Biliyorsunuz bu Einstein'a ilk şeylerinden birisi, teorilerinden birisi, gezegenlerin birbirlerinden uzaklaştığını ispat etmiş. Yani kainat hala büyümeye devam ediyor. Bir noktadan sonra küçülecek. Yakın zaman, uzak zaman, bazı kıyamet o zaman kopacak diyor, ama yani o kadar genişe almaya gerek yok. Şimdi bunu niye anlatıyorum? İşte bu zaman 6 günün bir açıklamasının bu olduğu söyleniyor. Başka bir açıklamada bunun şu mesaj var. Bu da hoşuma gitti. Bir anda olmamıştır. Yani Allah bir şeyi bir anda da var edebilir. Allah'ın kudretindedir. Ama Allah-u Teala bir ilme bağlayarak,
Bir sisteme bağlayarak bunu bir sürece bağlamıştır. Fethullah Gülen'in bir yazısını okudum bugün. Diyor ki Allah eğer her şeyi anında halk etseydi, yani zaman bağlamı olmaksızın halk etseydi, bizim onu ilim olarak anlama şansımız olmazdı. Yani biz bugün formülleri, yasaları bir süreçte inceleme, analiz etme yeteneğimiz var, şansımız var, buna göre yapıyoruz. Eğer anında bir şey olsaydı, ki Allah öyle de halk eder, bunu bizim anlama, değerlendirme, tefekkür etme, yaşantıya geçirme ve Allah'ın kudretini yönlendirme açısından bir şansımız olmazdı. Allah-u Teala her şeyi bir kemaliyet sinsilesi içerisinde yaratmış. Bir söz vardı, alemin kanunu tekamüldür diye. Yani yavaş yavaş olgunlaşma ve sonuçta Allah'ın muradı olan tekamül seviyesine gelme kainatın kanunu. Birdenbire olmuyor. Bu Allah-u Teala'nın muradı. Külli, evet. Allah her gün bir şen üzeridir. Yani şen bir yaratma üzerinedir.
Her an bir yaratma.
Her an yani. Yani şunu anlaşılmasın. Yani Allah kün dedi oldu. Sisteme de bunu bağladı. Yani ilimlere bağladı. Her şey Allah kenarda. Her şey oluyor anlamında değil. Bu oluşun içerisinde bile her an bir oluş var. Sizde de var bu oluş. Yani sizde de her şey bir şey bir şekilde olmakta. Ve her an bu devam etmekte. Yani Allah zamanında künde de bir oluş başladı, başka oluş yok anlamına gelmiyor. Her an bir şen var. Oluş var. Bu süreçte. Hücre yenilenmesi, sizin tefekkürünüz bile bunun içerisinde. Mesela siz tefekkür ediyorsunuz ya, ilginç bir şey söylüyorum. Aslında bu tefekkür ettiğiniz, düşündüğünüz, hayal ettiğiniz şey bir vücut buluyor bir alemde. Yani bir oluşum oluyor. Burada değil. Burada da var. Tahayyül ediyorsunuz, yapıyorsunuz. Mesela heykeltıraşı düşünün. Düşünüyor, elindeki malzemeyle oluşturuyor onu. Kafasında oluşturması, maddesel oluşturmanın bir vesilesi oluyor. Aynı şekilde bu dünyaya ait olmayan bir malzemelerle başka bir alemde de sizin tefekkür ettikleriniz, düşündükleriniz vücut buluyor, oluşuyor. Mesela basitinden bildiğiniz bir şeyle söyleyeyim. Ya paranız yok, zengin değilsiniz ama diyorsunuz ya bir param olsa işte ya bir öğrenci yurdu yaptırırdım ya da bir hastane yaptırırdım ya da ya işte şurada yetimler var onlara bir ev alırdım. Ahirete gittiğinizde bunu görüyorsunuz orada. Hani bu senin diyorlar. Ya hani ben bunu ne zaman yaptım? Benim böyle bir şeyim yoktu. Sen şöyle şöyle düşünmedin mi? Yani orada vücut buluyor. Başka bir şekliyle hani Amener Resulü'nden bir önceki ayetinde siz diyor içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah sizi nefislerinizdekiyle hesaba çekecektir. Allah dilediğini örter affeder şeklinde bir ayet vardı. Bu ayeti endekslersek sizin tahayyül ettiğiniz iyi ya da kötü şeyler bir alemde vücut buluyor. Tehlikesini anladınız değil mi? Oluyor yani oluşuyor. Bildiğiniz olaysal ve maddesel olarak oluşuyor. Ha, bu dünyanın şeyiyle olmuyor malzemesiyle ama bir şekilde vücut buluyor bu. Rüya alemi de böyle bir şey. Yani sizin yaşantılarınızla oluşan, devam eden ve sizin uykuya daldığınızda algıladığınız aslında devam eden bir süreç var. Bu da sizin düşüncelerinizde katkısında bulunuyor. Mesela başka bir boyutuyla geleyim. Onu diyor ahirette diyor onları biz diyor onların kuşlarını kuş ifadesi geçiyor boyunlarını asarız diyor. Onlar da nefislerinin daha evvel ne takdim ettiklerini görerek ya bu nasıl bir kitap gizli saklı her şeyi içinde barındırmış diyor. Yani kuş ne? Size bir aslını bilmemiz mümkün değil ama bu dünyadan algılayabildiğimiz şeklinde ahirette yeniden ikinci surdan sonra üfürüldüğünde sizin boynunuza bir kuş şeklinde bir şey asılacak. Kolye gibi düşünün, daha büyük. onun bir anlamı olacak. Sizin hangi seviyede, hangi grupta, hangi amel boyutunda olduğunuz anlaşılacak onda. Onun nasıl oluşuyor orada? Siz burada düşündüklerinizle, yaptıklarınızı, ettiklerinizle onun ne olacağını belirlemiş oluyorsunuz orada. Yani iğnenin oku burada. Yani ahiretin tarlası ya, burada. İyi ya da kötü bir şekilde ahirete ait sizin karşılaşacağınız şeyler bu dünyada sizin yaptıklarınız aslında. Şansınız var şu an. Aynı zamanda bu bir şans. Şeyde Amme suresinde bir sure var. Onlar diyor o gün Allah'a hitap edemeyecektir diyor. La yemlikûne diyor. Minhu hitaba. Ona hitap edemeyeceklerdir diyor. Sadece diyor o gün melekler ve ruh saf saf olmuştur. Sadece izin verilen konuşacaktır. O da sadece sevabı söyleyecektir. Doğruyu söyleyecektir yani. Buradan ne anlam çıkıyor buradan? Bu dünyada da Allah kendine hitap etmeni istiyor. Şart koşuyor. Bana yönel diyor. Bana dua et diyor. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn boyutunda kulluk et diyor. Yalnızca sana kulluk ederiz. Yalnızca senden yardım ederiz. Oradaki o muhatap diyaloğu istiyor. Bu dünyadayken bizim hitap etme şansımız var.
Düşünce kontrolü aslında.
Bu düşünce şansını değerlendirmek lazım. Çünkü ahirette sadece izin verilenler konuşacak. Hitap etme şansın yok. Yani doğrusu kale alınamayacaksın. Alınmayacaksın. Çok dehşetli bir ortam olacak. Ama bu tarafta günlük gülistanlık. Ya ben sana kalbin yakınım diyor. Allah diyor kişiyle kalbi arasındadır diyor bir ayette. Ben ona şah damarından daha yakınım diyor. Bana senden sorarlar Resulüm diyor. De ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasını icabet ederim diyor. De diyor. Hazır böyle bir şansımız var. Bunu değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Bol bol hitap edeceğiz biz Allah'a. Yani dua edeceğiz. Sizin duanız olmazsa diyor Allah size niye değer versin diyor. Yani ben bu ayetlerden bunları da anlıyorum. Sonra diyor ki yani bitmez bu konu devam edeceğim. Sonra arşı istiva etmiştir diyor. Ha bu 6 günle ilgili bir bazı şeyler var. Bu 6 gün ifadeleri biraz değişik. 4 günle ilgili bir şey de var. Namaz bu arada kaçta? 3-4 dakika var. Bazı yerlerde de yerlerin 4 gün semanın 2 günde oluştuğu söyleniyor. Ayetleri var bende isteyen olursa verebilirim. Zaman kaybolmanın için okumuyorum. Nihayetinde 6 gün. Sonra diyor arşı istiva etmiştir. Yani bir anlamda 7. günde. Böyle bir ifade yok ama anlaşılabilir olması için. Dedim ki niye 6 günde 7 gün değil? Yani bir yaratma aşaması bahsediyor Rabbim 6 gün. Sonra diyor arşı istiva etmiştir. Yani bir oluş tamamlandıktan sonra, sistem tamamlandıktan sonra, yani bu şeyden ha şuna yanlış anlaşılmasın. Yer ve gök derken sadece bizim bu algıladığımız yer küresi ve şey anlaşılmasın. Yani bütün kainatın katları da var bunun içerisinde. Çünkü arştan bahsediyor. Arş, kitabı bilgi bu. Ben arşı görmeni bilmiyorum ama tasavvufi kitabı bilgi. Bütün semavatın yani gök katlarının yani cennet katları da diyebiliriz buna. Onun bittiği yerin yukarısı. Ve oranın da en şeyi, üst yüce kısmı. Yani diğer ayetlerde meleklerin taşıdığıyla ilgili ve meleklerin arşı tavaf ettiğiyle ilgili bir kısım var. Yani o alemin de en üst kısmı. Yani bir anlamda Rabbimin sarayı gibi düşünün. Haşa Allah'a bir mekan isnat edilmez. Ama güç ve kudretinin tecelligahı olarak, zat-ı ilahisinin güç ve kudretinin tecelligahı olarak adlandırılabilir. Bu şeyde. Arşı istiva etmesi ne demek? İstivanın birkaç anlamı var. Bunlardan birisi yönelmesi, ikincisi nüfuz etmesi, Üçüncüsü kapsaması, dördüncüsü ise güç ve kudretlerinin zahir olması demek. Arş denilen mıntıkayla bütün aşağıdaki alemlerin yönetimi söz konusu. Yani sadece Allah oraya oturmuş, diğer yerlerde güç şeyi yok anlamı, vücudiyeti, mevcudiyeti yok anlamında değil. Ama bir mekan anlıyorsunuz değil mi? Yani bunlar eskiden çok tehlikeli laflardı. Yani insanların kafasında Allah'ı etten kemikten bir oluşum gibi görüp o şekilde yönelme şeyi olabilirdi. Ama bugün insanlığın toplam aklı arttı. Yani sizin Allah'ın hiçbir şeye benzemediğini, yani bizim kafamızdaki hiçbir şeyin Allah'a benzemediğini, hani İhlas suresinden biliyoruz. Hani çok da aslında korkmaya gerek yok bunlara şey yapmış. Allah her yerde hazır ve nazır. Bütün güç ve kuvvetleri her yerde tesir. Ama özel bir alan olarak arştan bahsediliyor. Çünkü en ulvi yerler dünyada da yukarıdadır değil mi? Öyle temsil edilmiştir. Arş da burayı temsil eder. İşte Allah da arşı istiva etmiş. Oradan bütün bir sonraki ayetlerde geçiyorum. Tedebbür ettiği yani yönettiği, işleri yönettiği bir mekanizma başlamış anlamına geliyor. Bir yerde diyor ki yüzünüzü nereye dönerseniz dönün Allah oradadır. Çünkü Allah arşı istiva etmiştir. Bu da belki size bir şey olabilir. Eyvah ezan okundu. Vakitler biraz şey oldu. Biraz da bu hac muhabbeti oldu şeyin başında. Sonra da Allah arşı istiva etmiştir. Sizin ondan başka bir veli ve şefaatçiniz yoktur. Artık zikretmeyecek misiniz? Yani Allah'ın güç ve kudretini anladınız. Siz onun dışında bir dost mu arıyorsunuz? Yani güvenilecek bir şey mi arıyorsunuz? Hem insan boyutunda, yaratılmış boyutunda hem de para gibi güç ve kuvvetlerini bir şey mi arıyorsunuz? Ve şefaatçi mi arıyorsunuz? Yani Allah varken insan da olsa, peygamber de olsa, bir veliullah da olsa bir şefaatçi mi arıyorsunuz? Allah var, Allah diyor. Yani ben varım diyor. Çok önemli. Bir de diyor ki zikretmeyecek misiniz? Tezekkür etmeyecek misiniz? Bu hem düşünmek anlamına geliyor hem de hatırlamak anlamına geliyor. Neyi hatırlayacak insan? Hayır hayır. Daha evvel bildik, bilinen bir şey hatırlanır. İşte burada da hani Galü Bela'dan Eles Meclisi'nden bahsetmiştik ya, verilen sözler var. Bizim şu an unuttuğumuz ama aslında hatırlamamız gereken var. Orada bir söz vermiştiniz. Benim güç ve kudretimi anlamıştınız. Benden başka bir şeye tapmayacağınızı, sadece bana yöneleceğinizi, kulluk edeceğinizi söz vermiştiniz ya. İşte ben güç ve kudretimi burada anlatıyorum size. Artık bunu hatırlamayacak mısınız? Buna rağmen siz başkasından bir şefaat ve yardım mı bekliyorsunuz? Başka bir şeye mi yöneliyorsunuz diye burada bir ikaz var. Bu güzel yerde bitirelim. Haftaya devam ederiz inşallah. Sadakallahul azim. Kapatıyorum.